Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellatoğlu. Eserin adı El Greco'ya Mektup. Yazarı Nikos Kazancakis. Türkçe'ye çeviren Ahmet Angın. Türü roman. Can Yayınları 1. Basım 2003. ISBN No'su 975-510-929-3. Bu kitap 539 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Kasım 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bir parça Girit toprağını avcumun içinde yavaşça ve hırsla yoğuruyorum. Bütün serseri dolaşmalarımda bu toprağı her zaman yanımda bulundurur. Büyük mücadelelerim sırasında kuvvetle kavrayıp sevdiğim bir dostun eli gibi sıkardım. Şimdi Girit toprağını elimde tutuyor, anlatılması olanaksız bir tatlılık, yumuşaklık ve şükranla sevilen bir kadının göğsünü avcumun içinde sıkıp veda ediyormuş gibi kavruyorum. Ben sonsuza dek bir parça toprağım artık. Ege güneşini obur bir bebek gibi emen ada toprağında dünyayla kucaklaşan, çivit mavisi sularda kulaç atan ve her koşulda aşkla yaşayan, gürül gürül bir yaşam akıyor bu uzun mektupta. Herkesin kendi görev yığınının tepesine, Golgota, omzundaki haçla tırmandığını söyleyen Nikos Kazancakis, çıktığı dört basamağa kutsal bir ad verir. İsa, Buda, Lenin, Odysseus. Yazara göre dirilişin gerçekleşmesi için eninde sonunda çarmıha gerileceksin. Bundan kaçmanın da, buna yan çizmenin de ne yararı var ne de anlamı. Ve sen insan olarak bir basamaktan ötekine tırmanma çabasında direncinin ve gücünün ne kadarını kullanabiliyorsun? İnsanın tırmanırken bıraktığı ayak izlerinin ardına düşen Kazancakis'le ister istemez kendi ayak izlerine bakacaksın. 20. yüzyılın en önemli Yunanlı yazar, şair ve düşünürlerinden biri olan Nikos Kazancakis, 1883 yılında Girit'te doğdu. 1906'da Atina Hukuk Okulu'ndan mezun olduktan sonra çalışmalarını Paris'te sürdürdü. Balkan Savaşları sırasında gönüllü olarak Yunan ordusuna katıldı. Savaştan sonra birçok Avrupa ve Asya ülkesine dolaşarak gezi yazıları yazdı. Kazancakis, düşünce adamı olarak Nietzsche ve Bergson'un çalışmalarıyla Hristiyanlık, Marksizm ve Budizm'in etkisi altında kaldı. Eserlerinde bu farklı bakış açılarını sentezlemeye çalıştı. 1927'de düşünce yapısını ortaya koyan en önemli eseri Asketik'i yayınladı. 1938 yılında 13 yıl boyunca üzerinde çalıştığı epik şiirleri Odysseus'ı Homer'in bıraktığı yerden Ulysses'in anlatım biçimini koruyarak yazdı. Bu geniş şiirsel çalışma 33.333 mısradan oluşmaktadır. Kazancakis yaşamının son yıllarında ünlendi. 1956 yılında Viyana'da Uluslararası Barış Ödülünü aldı. 1957'de Almanya'da öldükten sonra Girit'i çevreleyen Venedik surlarının kale burçlarından birinin altına gömüldü. Türkçe'ye çevrilen yapıtları Zorba, Kaptan Mihalis, El Greco'ya Mektuplar, Günaha Son Çağrı, Kardeş Kavgası ve Yeniden Çarmıha Gerilen İsa'dır. Greco'ya Dilekçe. Nikos Kazancakis, 1885 yılında Girit'in Heraklion kentinde doğdu. Atina Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Paris'e gitti, ünlü filozof Bergson'un derslerini izledi. Gönüllü olarak Balkan Savaşı'na katıldı. 1922 yılından sonra da sosyalizme yöneldi. Hayatı boyunca dünyayı dolaştı. Romanlar, tiyatro oyunları, şiirler yazdı. Eserlerinden bazılarını Toda, Raba, Kayalı Bahçe... Doğrudan Fransızca olarak kaleme aldı. Dante'nin İlahi Komedyasını Yunanca'ya çevirdi. İkinci Dünya Savaşı sonunda politikaya atılan Kazancakis, Yunanistan'da bir parti kurdu. Ama siyasi mücadeleler onu kısa sürede hayal kırıklığına uğrattı. Beklediği ilgiyi göremeyince bir daha ülkesine dönmemeye karar verip Fransa'ya gitti ve Akdeniz kıyılarındaki Antibes kentine yerleşti. 1957 yılında Almanya'da öldü. Başlıca eserleri El Greco'ya Mektuplar, Kardeş Kavgası, Zorba, Yeniden Çarmıha Gerilen İsa, Toda Raba, Ya Hürriyet Ya Ölümdür. Yazarın notu. Greco'ya Mektuplar bir yaşam öyküsü değildir. Yaşamımın kendim için değişken olmakla birlikte bir değeri varsa da başkaları için hiç yoktur. Kabul ettiğim tek değer, insanın bir basamaktan ötekine tırmanmak için gösterdiği çaba sonucu, azminin ve gücünün el verdiği en üst noktaya varmasıdır. Benim Giritli bakış adını verdiğim nokta. Yani sen okuyucu, bu sayfalarda benim insanlar, acılar ve fikirler arasında izlediğim yolu gösteren, kanımla çizdiğim kırmızı çizgiyi bulacaksın. İnsan olmayı hak eden herkes saçını omuzlar ve kendi Golgotasına tırmanmaya başlar. Birçoğu, genellikle birinci basamağa, ikinci basamağa varır, solur, yolun ortasına yığılır ve Golgota'ya, yani görev yığınının tepesine, çarmıha girileceği, yeniden doğacağı ve ruhunun kurtulacağı noktaya ulaşamaz. Bayılır, çarmıha gerilmekten korkar ve dirilişe varan tek yolun çarmıha gerilmek olduğunu bilmez. Oysa tek yol budur. Benim yukarı doğru çıkışımda 4 tane basamak olmuştur ve her birinin kutsal birer adı vardır. İsa, Buda, Lenin, Odysseus. Bu büyük ruhların birinden ötekine doğru yaptığım kanlı yolculuk, bu rotayı izlerken göstermeye çalıştığım şeydir tam da. Güneş batmak üzere, yüreği ağzında bir adam kaderinin sert, kayalık dağlarını tırmanıyor. Ruhumun tümü bir çığlık ve uğraşımın tümü bu çığlığı yorumlamak. Hayatım boyunca yalnız bir kelime bana acı çektirmiş ve aşka getirmiştir. Tırmanma. Ben bu tırmanışı burada gerçek ve hayalle karışık bir biçimde sunmak istiyorum. Tırmanışımın bıraktığı kırmızı ayak izlerini de. Ve karamiferi giyip toprağa karışmadan önce acele ediyorum. Çünkü bu kırmızı çizgi yeryüzündeki yürüyüşümün biricik izi olacaktır. Ne yazmış ve ne yapmışsam hepsi su üzerine yazılıp yapılmış ve yok olmuştur. Hatırlamak için belleğime başvuruyorum. Havayı, hayatımı toparlıyor, generalin karşısındaki asker gibi dimdik duruyor ve El Greco'ya mektuplar yazıyorum. Çünkü aynı Girit toprağından yoğrulduk, canlı ya da ölü tüm mücadeleciler içinde beni en iyi o anlayabilir. Kendisi de taşların üzerinde aynı kırmızı izi bırakmadı mı? Ön söz. Aletlerimi topluyorum. Görme, duyma, tat alma, koku alma, dokunma, beyin. Artık akşam oldu, günlük iş bitiyor. Tarla faresi gibi evime, toprağa dönüyorum. Çalışmaktan yorulduğum için değil, fakat güneş battığı için. Güneş battı, dağlar gölgelendi, beynimdeki sıra dağların tepesinde biraz ışık var henüz ama kutsal gece bastırıyor, topraktan yükseliyor, gökten iniyor, ışık teslim olmamaya yeminli ama biliyor, kurtuluş yok. Teslim olmayacak ama sönecek. Çevreme son kez bakıyorum. Kime veda edeyim? Neye veda edeyim? Dağlara, denize, balkonumdaki asmaya, erdeme, günaha, serin suya mı? Boşuna, boşuna. Bunların hepsi benimle birlikte toprağa iniyor. Sevinç ve acılarımı, gençliğin esrarlı ve Don Kişotça isteklerini, Tanrı ve insanlarla olan çetin anlaşmazlığımı, ölüme kadar yanan ama kül olmayı reddeden ihtiyarlığın sahip olduğu vahşi gurura mı emanet edeyim? Tanrı'nın yamaçları sert yokuşunda el ve ayaklarımla tırmanırken kaç kez kayıp düştüğümü, kaç kez kanlar içinde ayağa kalkıp yeniden tırmandığımı kime söyleyeyim? Benim gibi kerelerce yaralanmış rehbersiz bir ruhu bir daha nerede bulup da günahlarımı itiraf edeyim? Bir parça Girit toprağını avucumun içinde yavaşça ve hırsla yoğuruyorum. Bütün serseri dolaşmalarımda bu toprağı her zaman yanımda bulundurur ve büyük mücadelelerim sırasında kuvvetle kavrayıp sevdiğim bir dostun eli gibi sıkardım. Artık güneş batıp da gündelik iş bittiği için kuvveti ne yapayım, ihtiyacım yok, kalmadı. Şimdi Girit toprağını elimde tutuyor, ifadesi olanaksız bir tatlılık, yumuşaklık ve şükranla sevilen bir kadının göğsünü avucumun içinde sıkıp veda ediyormuş gibi kavruyorum. Ben sonsuza dek bu bir parça toprağım artık, toprak olacağım. Sen, Girit'in vahşi toprağı, biçimlenip mücadeleci bir adam görüntüsüne büründüğüm zamanlar şimşek hızıyla geçti. Bir avuç toprağın içinde ne sıkıntılar, ne mücadeleler, ne görünmez, insan yiyici bir canavarın kovalayışı, ne semavi ve ne şeytani kuvvetler var. Kanla, gözyaşıyla, terle yoğruldu bu toprak, çamur oldu, insan oldu, ulaşmak için yokuşa sardı. Ama nereye ulaşmak? Karanlık Tanrı yığınına soluyarak tutunuyor, ellerini uzatıyor, arıyor, arıyor ve kişiliğini bulmaya çalışıyor. Son yıllarda umutsuzluk içinde o karanlık kitlenin yüzü olmadığını anladığı zaman, küstahlık ve korku içinde nasıl da çabalamıştı zirveyi yontmak ve ona bir yüz kazandırmak için kendi yüzü. Ama şimdi günlük iş bitti, aletlerimi topluyorum. Artık başka toprak insanları gelip mücadeleyi sürdürsün. Biz ölümlüler, ölümsüzler taburuyuz, kanımız kırmızı mercandır ve bir ada inşa ediyoruz uçurumun üzerinde. Tanrı inşa ediliyor. Küçük kırmızı taşımı koydum ben, beni desteklesin, kaybolmayayım diye bir damla kanımı ekledim. Görevimi yaptım. Sizler sağlıcakla kalın. Elimi uzatıyor, kapıyı açıp gitmek üzere toprağın mandalını kavruyorum. Işıklı eşikte duralıyorum biraz. Gözler, kulaklar, ciğerler, dünyanın taşıyla toprağından kolayca kopup ayrılmıyor. İnsan diyor ki, benim karnım tok, artık hiçbir şey istemiyorum. Görevimi tamamladım ve gidiyorum. Ama yürek taşlarla otlara tutunuyor, direniyor, yalvarıyor. Biraz daha kal. Evet'i rahatça söyleyebilmesi için yüreğimi teselli etmeye uğraşıyorum. Dünyadan ödlek, gözü yaşlı köleler gibi değil, yemiş içmiş, karnı tok, sırtı pek, artık başka bir şey istemeyip sofradan kalkan krallar gibi kalkalım. Fakat yürek hala çarpıyor göğüs kafesinde, bağırıyor biraz daha. Duruyor, insanın yüreği gibi direnen ve mücadele eden ışığa son kez bakıyorum. Gökyüzünü bulutlar kapladı, dudaklarıma ılık bir damla düştü, toprak koktu. Topraktan tatlı, baştan çıkarıcı bir ses yükseliyor. Gel, gel, gel. Damlalar çoğaldı. İlk gece kuşu içini çekti ve acı, nemli havanın içinde geceye dönen çok tatlı yapraklar üzerine yuvarlandı. Sessizlik, büyük bir tatlılık. Evde kimse yok ve dışarıda tarlalar susamış, ilk yağmuru şükranla, sağır bir mutlulukla içiyorlardı. Toprak bir küçük çocuk gibi meme emmek üzere gökyüzüne doğru uzanıyordu. Gözlerimi kapadım, avucumun içinde girit toprağıyla uykuya daldım. Uykuya daldım ve bir düş gördüm. Sabah oluyormuş sözde. Sabah yıldızı tepemde sallanıyordu. Ben titriyor, kendi kendime şimdi düşecek diyordum. Ve kupkuru dağlarda ıssız, yapayalnız koşuyordum. Doğuda, çok uzakta güneş göründü. Güneş değil, içi yanan kömürle dolu bronzdan bir tepsiydi bu. Rüzgar fokurduyordu. Ara sıra gri renkli bir keklik kanat çırpıyor, ötüyor, gülüyor ve benimle alay ediyordu. Dağın dönemecinde karganın biri beni görünce irkildi. Herhalde beni bekliyordu. Katıla katıla gülerek peşime düştü. Kızdım, eğildim, ona atmak üzere yerden bir taş aldım. Ama karga şekil değiştirmiş, bir ihtiyarcık olmuş, bana gülümsüyordu. Korkuya kapılarak yeniden koşmaya başladım. Dağlar kıvrılıyor, ben de onlarla birlikte kıvrılıyordum. Daireler birden daralıyor, benim de başım dönüyordu. Dağlar çevremde zıplayıp tepinmekteydi. Birden bunların dağ değil, tarih öncesine ait bir beynin fosilleri olduğunu anladım. Sağımda yüksekte bir taşın üzerine kocaman bir haç dikilmişti. Üzerinde tunçtan canavar gibi bir yılan çarmıha gerilmiş duruyordu. Beynimi bir şimşek yırttı, çevremdeki dağları aydınlattı ve gördüm. Binlerce yıl öncesi Yehova'nın öncülüğünde İbranilerin Firavun'un besili mutlu toprağından kaçarken daldıkları korkunç kıvrımları olan boğaza girmiştim. Bu boğaz beni İsrail ırkının aç susuz kalarak, lanetlenerek çekiçle dövüldüğü ateş içindeki mağara olmuştur. Korkuya kapıldım, büyük bir korku ve sevince. Zihnimin durulması için bir kayaya dayandım. Gözlerimi yumdum ve birdenbire çevrendeki her şey yok oldu. Önümde bir Yunan kıyısı uzandı. Koyu çivit mavisi bir deniz, kırmızı kayalar ve kayaların ortasında kapkaranlık bir mağaranın alçak girişi. Bir el havada sallanarak avucuma yanan bir meşaleyi tutuşturdu. Emri almıştım. İstavroz çıkardım ve mağaraya daldım. Dönüyor, dönüyor, buz gibi suların içinde çırpınıyordum. Başımın üstünde ıslak, mavi sarkıtlar uzanıyor. Yerden, parlak meşaleye gülerek kıvrılan taştan dev falluslar yükseliyordu. Bu mağara büyük bir ırmağın yatağıydı ve yatak, yüzyıllar boyunca yol değiştirdiği için ırmağı bırakmıştı. Bronz yılan kızgınlıkla tısladı, gözlerimi açtım. Yine dağları, boğazı, uçurumları gördüm. Baş dönmem durulmuştu. Her şey hareketsizleşti, aydınlandı, anladım. Yehova da yol açmak için çevresindeki ateşler içindeki sıra dağları oymamış mıydı? Ben, Tanrı'nın korkunç yuvasındaydım şimdi, onun ardından gidiyor, onu izliyordum. Düşümde bağırdım, benim yolum budur, budur insanın yolu, başka yol yoktur. Bu dense söz dudaklarımdan çıkar çıkmaz çevremi bir yel hortumu sardı, korkunç kanatları açılarak beni sardı, birden kendimi üzerinde tanrıların yürüdüğü Sina'nın tepesinde buldum. Hava kükürt kokuyordu, dudaklarım üzerinde sanki sayısız ve görünmez kıvılcımlar kaynaşıyormuş gibi karıncalanmaktaydı. Göz kapaklarımı açtım, gözlerimle ciğerlerim hiçbir zaman böylesine insanlık dışı, yüreğimle bu kadar uyum içinde susuz, ağaçsız ve insansız bir manzara görmemişti. Hem de umutsuz bir manzara, umutsuz ya da mağrur bir insanın ruhu burada mutluluğun zirvesine kavuşur. Üzerinde durduğum kayaya baktım. Granit üzerinde aç aslanın gelmesini bekleyen, boynuzlu kahinin ayak izleri olması gereken iki ayak izi vardı. Belki de o kahine burada Sina'nın zirvesinde beklemesini buyurmuştu ve kahin de beklemişti. Ben de bekliyordum. Uçurumun üstünde saklanıyor, dinliyordum. Birdenbire uzaktan, çok uzaktan gelen ayak sesleri boğuk boğuk yankılandı. Birisi yaklaşıyor, dağlar sarsılıyordu. Burun deliklerim oynamaya başladı. Bütün hava önde giden bir teke gibi kokuyordu. Geliyor, geliyor diye mırıldanıyor, kuşağımı sıkıyor, güreşmek için heyecanlanıyordum. Ah, bu anı nasıl da özlemle beklemiştim. Araya utanmaz görünen dünya girmeden vahşi gök ormanının kudurmuş canavarıyla karşı karşıya yüz yüze geleyim. Görünmeyenle, doymayanla, öz çocuklarını yiyen, dudakları, sakalları ve tırnaklarından kan damlayan kalpsiz babayla. Onunla yüreklice konuşacak, ona insanın, kuşun, ağacın ve taşın acısını anlatacağım. Hepimiz karar verdik, ölmek istemiyoruz. Elimde bir dilekçe var. Bütün ağaçlar, kuşlar, insanlar imza attı. Bizi yemeni istemiyoruz baba. Ben korkmayacak, dilekçeyi vereceğim. Konuşuyor, yalvarıyor, kendimi kasıyor ve titriyordum. Ben böyle beklerken sanki taşlar yerinden oynadı ve derin derin solumalar duydum. İşte... İşte diye mırıldandım ve ürpererek döndüm. Fakat gelen Yehova değildi, Yehova değildi, sendin dede, sevgili Girit toprağından sen. Ve sık, beyaz sakalın, birbirine yapışık kuru dudakların, yalımlar ve kanatlarla dolu esremeyle bakışınla karşımda duruyordun. Nane dalları takılmıştı saçlarına. Bana baktın, bakar bakmaz bu dünyanın yıldırım ve yel yüklü bir bulut olduğunu, İnsan ruhunun da yıldırım ve yel yüklü olduğunu, üzerinde Tanrı'nın gezdiğini ve kurtuluş olmadığını anladım. Gözlerimi kaldırıp sana baktım. Dede, sahiden kurtuluş yok mu? Diyecek oldum ama dilim gırtlağıma yapışmıştı. Dizlerim çözüldü. O zaman ben boğuluyormuşum da sen beni kurtarmak istiyormuşsun gibi elini uzattın. Elin beni büyük bir özlemle yakaladı. Renkli boyalar bulaşmıştı eline. Sanki hala resim yapıyordu bu el. Yanıyordu. Eline dokundum, yüz buldum, güç kazandım ve konuşabildim. Sevgili dede dedim, bana bir öğüt ver. Gülümsedin, elini başımın üstüne koydun. Bu el değil, çok renkli bir ateşti. Alev beynimin köklerine kadar aktı. Gücünün yettiği yere kadar git oğlum. Derin ve karanlık sesi toprağın derin gırtlağından çıkıyormuş gibiydi. Beynimin köklerine kadar ulaştı ses ama yüreğim ürpermedi. Bu kez daha kuvvetle bağırdım. Dede, bana daha fazla güç, daha önemli bir öğüt ver. Ve ben bunu söyler söylemez birdenbire bir alev havayı yırtarak ıslık çaldı. Saçlarına nane dallarının dolandığı ata gözden kayboldu ve Sina'nın tepesinde dimdik, buyurgan bir çığlık asılı kaldı. Hava titreşiyordu. Gücünün yetmediği yere git. Korkuyla uyandım. Artık sabah olmuştu. Kalktım, pencereye yaklaştım. Üzeri koruklarla dolu asmanın bulunduğu balkona çıktım. Yağmur dinmişti. Taşlar parlıyor, gülüyordu. Ağaçların dalları gözyaşlarıyla yüklüydü. Gücünün yetmediği yere git. Senin sesindi bu. Dünyada başka hiç kimse böyle erkekçe buyuramazdı. Yalnız sen doymak bilmeyen dede, benim eylemci neslimin tapılmayan, umut bağlanılmayan generali sen değil misin? Biz bolluğu ve kesinliği arkamızda bırakan yaralı, aç, başı uğulduyan taş kafalılar değil miyiz? Sen başka değil misin ve ardına takılıp sınırları alaşağı etmek için saldırmıyor muyuz? Umutsuzluğun en parlak siması Tanrı'dır. Umudun en parlak yüzü de Tanrı'dır. Umutla umutsuzluğun ötesine, en eski sınırların ötesine itiyorsun beni dede. Nereye itiyorsun beni? Çevreme bakıyorum, içime bakıyorum. Erdem delirdi, geometri delirdi, madde delirdi. Yasa koyucu aklın gelip, yeni bir düzen inşa etmesi, yeni yasalar koyması gerek. Dünyanın daha zengin bir uyumu olmalı. İstediğin bu, beni ittiğin bu. Her zaman ona doğru itelerdin. Gece gündüz senin öğüdünü dinlerdim ben. Gücümün yetmediği yere ulaşmak için elimden geldiği kadar çabalıyordum. Bunu görev olarak kabullenmiştim. Ulaşıp ulaşmadığımı bana sen söyleyeceksin. Karşında ayakta duruyor ve bekliyorum. Generalim, savaş bitiyor. Raporumu yazıyorum. Öyle savaştım, böyle yaralandım, tereddüt ettim ama kaçmadım. Korkudan dişlerim birbirine vuruyordu. Kanadığı fark edilmesin diye alnımı kırmızı bir mendille sarıyor ve saldırıyordum. Kuzgun ruhumun tüylerini, ta ki o da gözyaşı, kan ve terden ibaret küçük bir toprak topağı kalana dek senin karşında birer birer yolacağım. Sana mücadelemi anlatacağım ki hafifleyeyim. Erdemi, utancı, gerçeği üzerimden atacağım ki hafifleyeyim. Sen kasırgada Toledo'yu nasıl yarattın? Aynı şekilde benim ruhum da ağır, siyah bulutlarla ve çevresi sarı şimşeklerle çevrili. Işık ve karanlıkta umutsuz ve durmadan mücadele ediyor. Onu görecek, kılıç gibi kesişen kaşlarının arasından tartacak ve hakkında hüküm vereceksin. Biz Giritlilerin söyledikleri ağır sözü hatırlarsın. Başarısızlığa uğradığın yere dön, başarı sağladığın yerden kaç. Başarısızlığa uğradımsa, bir saatlik ömrüm kalsa bile yine saldırıya geçerim. Başarı sağladımsa yanına uzanmak için toprağı yarıp gelirim. Yani mektuplarımı oku general ve hükmünü ver. Hayatımı dinle dedi. Ben de seninle birlikte savaştımsa, kimseye nasıl acı çektiğimi öğrenmeden yaralandımsa, sırtımı hiçbir zaman düşmana çevirmedimse, hayır duanı esirgeme benden. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.